أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ربي bize doğruları gösterdikten sonra kalbi kayanlardan eyleme. Bize kendi katından iyilik ve ikramda bulun. Bütün iyilik ve ikramlar sendendir. Bize yardım eyle ya Rabbi. Değerli izleyiciler, bugünkü konumuz evliliğin önündeki engeller. Toplumsal ve hukuki engeller. Daha önceki derslerimizden ve okuduğunuz Kur'an meallerinden hatırlarsınız. Allah-u Teala bize evli olmayanları evlendirme görevi veriyor. Nur suresinin 32. ayetinde diyor ki: "وَاَنْكِحُوا الْاَيَامَا مِنْكُمْ." İçinizden evli olmayanları evlendirin. Bazı mealler buna bekarlar diye anlam veriyor. O eksik anlam. Eyyim, ister bekar olsun, ister dul olsun, evli olmayan kişileri içerir. Ondan sonra da وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ, esir olan, yanınızda bulunan kadın ve erkek esirleri de evlendirin diyor. Şimdi Allah-u Teala evlendirme görevi vermiş bize. Dolayısıyla evliliğin önüne engel çıkarmamamız, evlenecek olanların sürekli önünü açmamız gerekiyor. Allah-u Teala'nın verdiği bu görev gereği. Genellikle maddi sıkıntılar, işte yaş konusu, iş konusu, ev konusu, bilmem çeşitli şeyler hep öne alınarak evliliğin önü engellenir. Halbuki Allah-u Teala diyor ki: "İn yekûnû fukarâe." Evlenecek olanlar fakir olurlarsa, "yûnihumullâh min fadlih." Allah kendi ikramıyla onların ihtiyacını karşılar. Hani halk arasında da vardır, düğünde var keramet. Gerçekten biz yaşayarak gördük yani. Ben talebeyken evlendim ve evlilikten dolayı herhangi bir sıkıntı hatırlamıyorum yani. Şimdi çünkü Allah-u Teala elbette işte söz veriyor. Sen Allah'a güveniyor musun? Lafla güvenmeyen bir tek kişi bulamazsınız yeryüzünde. Ama fiilen dediğinde "ama" demeye başlar. Kardeşim bir dakika, bu dünyayı o yarattı. O senin dediğin "ama" dediğin şeyleri de yaratan o. O vermezse zaten hiç kimse bir şey sahibi olamaz. O garanti veriyorsa sana ne düşüyor? Şimdi niye "vallahu vasiun alim" diyor Allah? İmkanları Allah'ın geniştir. Allah sizin gibi değil ki. Herkesin durumunda en iyi şekilde olabilir. O zaman demek ki maddi konuyu kendimize engel görmememiz gerekiyor. Burada evlenecek kişilerin çok büyük bir ihtiyacı var. Daha önceki derslerde gördük. İşte Allah-u Teala Nisa suresinin 6. ayetinde diyor ki: "Vebtelul yetame hatta izâ belagun nikah." Yetim çocukları deneyin diyor. Kaç yaşından itibaren olur yetim çocuklar dediğimiz zaman? Sıfırdan kaşa kadar?
Buluğ çağına kadar. Buluğa
kadar. Şimdi buluğ çağına Allah ne diyor? hatta ize belagun nikah. Nikah çağına ulaşıncaya kadar. Bakın nikahla buluğu Allah aynı kelimeyle ifade ediyor. Yaratan o, kanun ve kuralları koyacak olan da odur. Biz değil. Peki ondan sonra ne diyor? Ve in anestum minhum rushdan fedfa'u ileyhim emvalahum. Onlarda bir olgunluk görürseniz, reşit olduklarını görürseniz mallarını verin. Çünkü o malları aldıktan sonra ancak evlenmek mümkün olacak. Zaten daha önce de yapmış olduğumuz derste çok sayıda ayete baktığımızda reşit olmayanların evlendirilmesi mümkün değil. Peki reşit olmuyor. Reşit ne demek? İşte elinin önünün ardını bilecek, parasını saçıp savurmayacak, evi geçindirebilecek, kadın da öyle, çekip çevirebilecek, ikisi beraber birlikte yaşayabilecek bir konumda olacak. Peki şimdi şurada bir kız var, şurada bir erkek var. Onlar birbirlerine karşı duygusal olarak etkilenirler. Ama arka planını ikisi de bilmez. Acaba bu kız reşit mi? Bu oğlan reşit mi? Sonra Allah-u Teala bir de namuslu olmayı şart koşuyor. Yani oğlanın böyle sağda solda yaptığı bir kısım gayrimeşru ilişkiler var mı? Ya da kızın var mı? Bunu o ikisinin bilmesi mümkün değil. Bunu kim söyleyecek? Bilenler söyleyecek değil mi? Onun için وَاَنْكِحُ
Bir denetim mekanizması
şart olmadan olmaz. Evlendirin diyor. El-eyama minkum. İçinizden evli olmayanları evlendirin diyor. O zaman bizim ondan dolayı devreye girmemiz lazım ki Allah-u Teala'nın koyduğu kurallar ortaya çıksın. Mesela işte bir ayet-i kerimede de Bakara suresi 232'de de diyor ki Allah-u Teala فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ O kadınlara engel olmayın. اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْبَاجَهُنَّ Eşleriyle nikahlanmalarını, işte şu anda evli değil demek ki. Eşleri dediğine göre kendi seçtiği eş, eş olarak seçtiği kişi demektir değil mi?
Evlenecekleri
kişiler. Evleneceği kişiler. Engel olmayın. Bak evlendirin dedi. Evlendirin emri kime verildi? Müslümanlara değil mi? Yani ilk önce veliler sonra bütün hepimize, herkese. Engel olmayın dedi. Ama bir şart koştu. اِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ Aralarında marufa göre anlaşmışlarsa. Marufun birinci olmazsa olmaz şartı neydi? Birinci şart reşit olmak. Bir kere reşit olacak. Ya bu çocuk elinin önünün arkasını bilmez. Bu saçar savurur. Bundan eş mi olur? İster kız olsun ister erkek olsun. Tamam böyle bir şey varsa engel olun.
Demek ki veliler önce bunu denetleyecek.
Bunu denetleyecek.
Çocuklar reşit mi değil mi?
Reşit mi değil mi? Ondan sonra da Allah-u Teala'nın olmazsa olmaz şartı neydi?
İhsan şartı.
İhsan yani namuslu olma şartı. Ya tamam ama bu kız namuslu bir kız, bu erkek öyle sağda solda sürtüyor. Olmaz o zaman. Buna engel olmak gerekir. O zaman engel onun için bir denetim mekanizması gerekiyor evlilikte. Ona da velayet deniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey yapıyor. Bu konuda gerçekten gelen hadisler yani benim rastladıklarımın tamamı tam Kur'an-ı Kerim'e %100 uyan, tam hikmet olan, doğru kararlar olan hadisler. Şimdi mesela bir gün bir bakire kız Ayşe validemizin yanına geliyor. Diyor ki babam beni kardeşinin oğluyla evlendirdi. Şimdi bakire evlendi demek daha yeni yani. Henüz gitmemiş şeye, düğün falan olmamış. Evlendirdi ki benimle kendi konumunu yükseltse. Ama ben bundan hoşlanmıyorum. Ben yani amcamın oğluyla evlenmek istemiyorum. Ayşe validemiz diyor ki Allah'ın elçisi gelinceye kadar otur. Allah'ın elçisi geldi ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kız durumu ona anlattı. O hemen babasına bir adam gönderdi. Sen istemiyor musun kızım? Hemen babasına bir adam gönderdi. Babasını çağırın dedi. Adamı çağırdı. O konudaki yetkiyi kıza ve kızım istemiyorsan olmaz dedi. Kız ne diyor? Diyor ki ey Allah'ın elçisi aslında ben babamın yaptığına izin vermiştim. Babası da yanlış bir iş yapmamış. Baba beni bunların evlendirebilirsin demiştim. Ama bu konuda kadınların bir hakkı var mı yok mu öğrenmek için geldim diyor. O kendine göre bir senaryo hazırlamış. Onun için geliyor.
Faydası bugüne kadar dokunmuş ama.
Yani. Bak bugüne kadar faydası dokunmuş. Şimdi dolayısıyla mesela kızın tercihi eğer Allah-u Teala'nın koyduğu yasaklara takılmıyorsa zenginlik ne diyorlar bugün? Yok bir dakika ben seni buna vermem. Ne sana sorulan sorularda çok var değil mi?
Yani hocam bu yani evlilik engellerini konuşurken tabii ki en çok belki üzerinde duracağımız konu buydu. Yani ailelerin bir defa çocuklarının evlenmelerine izin vermemeleri. Bize Fetvanet sitesi üzerinden çok fazla soru geliyor bu konuda. Yani taraflar anlaşmış. Çocukla kız birbirlerini sevmişler. Yaşları da işte normal yani 20 küsur yaşlara falan gelmişler. Ama yani genellikle kız aileleri ama erkek tarafından da aynı şey oluyor. Anne veya baba karşı tarafın bir şeyine takıyor. Yani sebep hiç önemli değil. Her zaman değişiyor. Ve çocukların evlenmelerine müsaade etmiyorlar. Hayır. Ben işte o taraflılara seni vermem. İşte yok şunlar şuralı, bunlar buralı, biz onlarla geçinemeyiz falan. Seni ona vermiyorum. Veya benim o çocuğun babasıyla şöyle aramızda zamanında bir şey olmuştu. Seni o ailenin çocuğuna gelin vermeyiz. Bu durumda ne yapıyorlar ondan sonra? İki seçenek kalıyor. Ya bunlar kararlarında çok ciddilerse aileyi devre dışı bırakıp kaçarak evleniyorlar. Ya da kız mecburen ailesinin bu baskısına boyun eğiyor ve belki hani kurulacak mutlu bir evliliğin önüne geçiriyor ama kız bir daha ondan sonra kolay kolay da kimseyle evlenmiyor.
Evet. Yani denetlenmesi gereken rüşt ve ihsan şartının evet. Üzerine yeni şartlar.
Yeni şartlar. Aile. Ya tamamen adam diyor ki ya ben sevmedim karşı tarafı. Onlar şuralı. Biz onlarla uyuşamayız. Şöyle böyle. Bizim hemşerimiz olsun. Bizim köylümüz olsun. Bizim şuyumuz olsun. Yani sadece anne ve babanın keyfi yerine gelmiyor diye nice mahvoluyor.
Evet. Bir kere İlahiyat Fakültesinden bir kız gelmişti. Marmara İlahiyat'tan. Ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken. Diyor ki evlenmek istediğim erkek, yani benim sınıf arkadaşım Kürt olduğu için vermiyorlar. Maalesef. Allah Allah ya bu ne demek ya? Peki sen Türksün. Gelmeden önce şey mi? Mesela benim anam da Türk, babam da Türk güzel. Ben dilekçe mi verdim kardeşim? Bu benim tercihim mi? Yani ben mi bu nasıl yaptım? Sonra bir günde hiç unutmadığım böyle enteresan bir şey var. Bir anneyle bir baba geldi. Diyor ki bizim kızımızı bir delikanlı istedi. Baktık temiz, ailede temiz, abdesti namazı bir çocuk. Verdik. Kızımız da istiyor. Sonra bir de öğrendik ki adamlar Şafii'ymiş. Şimdi anne baba beraber geldiler. Diyor ki ben bir tarafta, bu bir tarafta. Ağlıyoruz. Kızımıza da bir şey diyemiyoruz. Ne yapalım hocam? Yani insanlar bu kadar Şafii zannedi kafir gibi bir şey yani haşa. Yani bu mezheplerin ne kadar insanları ayrıştırdığını görüyor musunuz? Şimdi az önce Yahya söyledi ya genellikle kızlara bu konularda baskı yapılır. Onun için dikkat edin ayetler genellikle kızlarla ilgilidir. Mesela ilk okuduğum ayet Bakara 232 onlara engel olmayın dediği zaman فَلَا تَعَدُلُوا هُنَّ kadınları gösterir. Bak eşleriyle anlaştıkları zaman ne demek sen kim ki eşini seçiyorsun? Aa, işte Allah söylüyor.
Bizi ezip geçemezsin. Bunu gerçekten bize büyük bir baskı olarak kullanıyorlar. Anne sütünü haram etmemekle, baba babalık hukukunu çiğnetmemekle. Yani diyor ya gidersin bizi silersin ya da bekleyeceksin biz kiminle istiyorsak onunla evleneceksin.
Yani sonra bir taraftan da hocalar da diyor ki anneye babaya itaat farz. Haşa. Anneye babaya iyi davranmak farz. Bu iyi davranış değil. Sütümü emeğim haram ederim. Et cehennemin dibine kadar et. Sen vazifeni yapmışsın ya. Ben şimdi o sütü çıkarıp sana geri verecek durumda değilim ki. Ne demek sütümü emeğimi haram ederim? Böyle saçmalık olur mu? Allah rızası için yaptıysan Allah zaten karşılığını verecek. Yapmadıysan sen bilirsin. Ben sen şey ben tamam bana yaptığın iyilikten dolayı benim sana iyi davranma mecburiyetim var. Allah bunu emretmiş. Ama senin bana böyle baskı yapma yetkin yok. Benim hayatımı karartamazsın kusura bakma. Onun için Allah-u Teala bak diyor. فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ هُنَّ kadınlar için kullanılan bir ifadedir. O kadınlara engel olmayın. اَنْ يَنْكِحْنَ nikah fiilinin faili de gene kadınlar. Eşleriyle evlenmelerine engel olmayın.
İstedikleriyle evlenmeleri konusunda onlara engel çıkarmayın.
İda Teradav diyor. Karşılıklı rızalaşmışlar. Evet. Sana yani, kız bana mı sordun anlaşmış kızım? Bak Allah İda Teradav karşılıklı kız ve erkek.
Anlaşmışlar.
O zaman eşleşme hakkı var mıymış kızın?
Sonuna kadar.
Ya da erkeğin. Ne oluyor ya? Ondan sonra bakın bir de Nur suresinin
evet,
33. ayetinde diyor ki Allah-u Teala ve la tükrihu feteyatikum feteyat fetat delikanlı demektir. Niye delikanlı denir? Niye akıllı kanlı demiyorlar da delikanlı diyorlar? Çünkü o vücuttaki gelişmeler bazı şeyleri mesela erkeğin kadına kadının erkeğe ilgisi doğuyor. Allah öyle yaratmış. İlgi olmazsa zaten hayat sürmez. Hayat devam etmez. Burada ikisinin de karnının kaynadığı zamanlar ne deniyor? İşte delikanlılık çağı falan. Tamam. Bak diyor ki feteyat. Mesela işte burada sözlükte delikanlı diye tercüme etmiş. Bu şey kamus olarak okyanusun tercümesi kamus. Kültür Bakanlığı da bunu zaten Türkçeydi, Osmanlı Türkçesiydi. Türkiye Türkçesine ve olduğu gibi şey Latin harfleriyle neşretmişler. Mesela burada delikanlı diyor feta. Yani yiğitlik çağı, delikanlı çağı. Erkek için feta, kadın için fetat. Çoğulu feteyat. İşte delikanlılık çağının ne zaman başladığında Allah ne diyor? Büluğ'la başlar diyor. Yani erginlikle birlikte başlar. Zaten büluğ belli bir noktaya ulaşmaktır. Bitti. Şimdi ondan sonra وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ İşte büluğa erimiş kızlarınızı baskı yapmayın. Tabi az önce söyledi, iki şey var. Hani birisi reşit olma meselesi var. Birisi de ahlaksızlık yapmama. O tamam. İn aradne tahassunen alel bigai evet isyana zorlamayın kızlarınızı diyor.
Ya kime isyan hocam edebilir burada?
Kime? Anneye babaya isyan edebilir. Olur.
Allah'a da isyan edebilir.
Allah'a da isyan olur.
Değil mi? Zaten, yani dinden olduğunu zannederek ya başlarım yani haşa sizin böyle dininize böyle kanununuza falan yani kişiyi sevdiğine istediğine vermiyorsanız değil mi? Ya, bu din engelse buna yanlış öyle bilgiden dolayı Allah'a da isyan etmek noktasında kalacak.
Maalesef şey de bugün yani biz bugün işte kanuni ve sosyal engeller falan diyoruz ama dini engeller of bunu sık sık burada anlatıyoruz din biliyorsunuz. Hani İslam'ın koyduğu engeller değil bunlar ayet. Fakat ayetleri öylesine çarpıtmışlar ki bu mezhepler gerçekten yani bunların onlara sorsa, o mezheplere sorsanız bunu yapan birisi böyle yapsa ne olur? Kesinlikle kafir olur diye. Ne yapmak lazım? Kellesini almak lazım. Önce ver bakayım senin kellerini demek lazım mezhep hocalarına. Önce şu senin kellerini ver bakayım. Bir tane bıçak verecekmiş. Kellerini kes verim ona. Ondan paça bile olmaz değil mi? Şimdi bakın mesela Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde genç kızların genç demeyelim, bakire kızların evlendirilmesi konusunda baba tam yetkilidir. Kızım falanca ile evlenecek misin falan demem. Seni falancaya verdim. İtiraz hakkı yok. İtiraz ederse kafir olur, kelle gider. Niye? Dinin hükmüne karşı çıkmışmış. Lan bu dinin hükmü mü? Sen saptırmışsın. Ben bu mezheplerin hocalarıyla yapmıştım da getirdiler kitapları falan. Yani, hadi bakalım. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ayetini almışlar Bakara 232. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ engel olmayın. Engel olmayına ne mana vermişler? İsteyenler baksın şeyde, Arapça bilenler baksın, bilmeyenler de bizim doğru bildiğimiz yanlışlar kitabından baksınlar. Sitede de var değil mi bunlar? Sitede de var. Diyor ki فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا تَمْتَنِعُوا مِنْ تَزْوِيجِهِنَّ yani onları evlendirmekten geri durmayın. Ya ben karışmıyorum bir şey. Beni karıştırmayın. Yok benim şu anda işlerim var. Ben şu anda bundan meşgul olmam diyemeyin. Allah Allah. Allah engel olmayın diyor. Engel olunca kimin işine, kimin fiiline engel olursun?
Yetkisi olan bir kişinin fiiline.
O kızın fiiline. Sen geri çekildiğin zaman onun hiçbir yetkisi yok. O kelimenin anlamını bozmuşlar. Çok iyi Arapça bilenler dedim ki bu kelimeye bu anlam verilir mi? Söyleyin bakayım Arapça bakımından. Hepsi suslu bir genç dedi ki, mümkün değil dedi ya. Böyle şey mi olur? Çünkü korkuyorlar. Anlam verilmezlerse kafir oluruz diye korkuyorlar. Çünkü mezhebe muhalefet edecekler ya. Allah'a muhalefet etmede bir problem yok ama mezhebe muhalefet ettiğin yandır. Ondan sonra en yenkihne. Şimdi izâ terâdav beyne on bil marufi ne hanefi ne şafi ne ma hiçbir mezhep olmamış. Allah'ın koyduğu kurallara göre anlaşmışlarsa şartı hiç birisi almamış. Peki üniversiteye girmenin şartı ne bugün? Lise mezunu olmak. O şartı kaldırdın. Bir de bir başka şart daha var. İmtihana girip yeterli puan almak. E zaman peki 120 yaşındaki bir ihtiyar gelse beni okula yazdırın. Ben üniversiteye kaydolmak istiyorum. Tıp fakültesine. Sen okuma yazma biliyor musun? Yok bilmiyorum ama kaydetmeme şartlar kaldırıldıysa ben seni kaydetmem diyebilirler mi? He? Derler mi? Şartı hiçbirisi almıyor. Lan bu ne? Allah haşa şey mi, oyun mu oynuyor sizinle? Hiçbir mezhep almamış. Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli. Ey mezhepleri savunanlar! Hodri meydan! Bütün dünyaya meydan okuyorum. Herkesleriniz çıkın bakayım. Öyle sağda solda şunu söylüyorlar. Hiç kimse bilmiyor da bunlar mı biliyor? Evet. Hadi buyurun. Onu sokaktaki adam söyleyebilir. Ama ben hocayım diyen bunu söyleyemez. Gelir ispatlar. İşte Hodri Meydan. Bak canlı yayında söylüyorum. Çıkın bakayım erkekseniz. Dünyanın neresinde varsa bu mezhepleri savunan bir taneniz çıkın bir göreyim hadi. Bir göreyim bakayım. Bakayım ki ayete mi uydunuz, hadise mi uydunuz? Bir de bizi hadislere aykırı davranmakla suçlarsınız değil mi? Ve şuradan meydan okuyorum. Yeryüzünde ne kadar kendisini İslam mezhebi olarak gören varsa tamamı kullandıkları ayetleri, hadisleri getirsinler bakayım ki. O ayet, hadis kullanabiliyorlar mı bu konularda? Hiç Allah'ın diniyle uzaktan yakından alakası var mı? Hanefisi, Şafisi, Malikisi, Hanbelisi hepsi. Ondan sonra şeyde efendim diyor bu Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri kadının diyor nikahta taraf olmaya yetkisi yoktur. Peki en yenkihnenin faili kadın. Diyor siz bakmayın Allah mecazen ona fail demiştir diyor. Bakın şimdi şartı kaldırdın. Baştaki yüklemi kaldırdın. Fela ta'dülün engel olmayın. Ondan sonra nikahın tarafı olan kadını taraf olmaktan çıkardın. Sen kendine oradan hak tanıdın. Ondan sonra en yenkehne mecazdır diyor. O ne? Neymiş efendim? Kadın nikahın konusu olduğu için Allah mecazen faili yapmıştır, öznesi yapmıştır diyor. Vay be! Tam bu şeye benziyor. Karadeniz'i bir fıkra anlatmış biliyor musunuz sen? Demiş ki havadan asılıydı o. Rengi sarıydı, durmadan öter. Pilin bakayım bu nedir?
Hamsi.
Biliyor ben bu hamsi diyor. Şimdi tabi bilemeyince lan hamsi aradan, havadan asılı mıdır? Astım. Aynen bunların yaptığı gibi. Kaldırdım diyor ayeti. Kesmiş ya. Rengi sarı mıdır? Boyadım. İşte felâ tavdurluğuna de şu manayı verdim. Durmadan öter. O da yanıltmacasıdır. Onu demeseydim anlardın diyor. Tut bu şimdi fıkradaki güzel de ama maalesef bu fıkradan daha berbat bir dini anlayışı var. Bir kere Müslümanlar dün İngiltere'den birisi geldi buraya. Diyor ki adam ömrünün önemli bir kısmını komünistleri araştırmakla geçirmiş. Sonra gelmiş iyi bir Arapça öğrenmiş. İslam'ı araştırmayla. Yok, şok oldum diyor. Ya bu nasıl bir şey? Sonra Kur'an-ı Kerim'le yüz yüze gelmiş. Of be elhamdülillah. Ama Kur'an ayetlerine verilen yanlış manalar da onu bayağı şey yapmış. İşte diyor illa biz sizin İngiltere temsilciniz olalım diye. Neyse. Şimdi diyor ki adam ya o dine kim inanır diyor ya. Ama Allah'ın kitabındaki dine kim inanmaz? Biz bunu insanlığa bir anlatalım. Buna inanmayacak hiç kimse yoktur diyor. Bir Fransız da bana aynı şeyi söylemişti. Şimdi dolayısıyla bakın aslında bizim geleneksel yapıyor. Hanefiler ne diyor? Bu üç Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri bakire kızı babası istediğiyle evlendirir. Ona baskı yapma yetkin de yok. Yani baskı yapsan öldür der. Öyle bir yetkisi de yok. Peki şeyler, Hanefiler diyor ki kadının yetkisi vardır. Tamam ne güzel. Ama kafasına, mahkemenin huzurunda kafasına tabancayı daya, kadının da erkeğin de evleneceksiniz de. Dün şey vardı, internette dolaşıyordu. Endonezya'da bir kızla bir erkeği zorla evlendirmişler diye. Tamam Hanefi de tabancayla daya başlarına. Evet desinler, geçerlidir o nikah. Peki ona geçerli diyen bunu kabul edebilir mi? Sonra bak bu ayette ne diyor? وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتُكُمْ Kızlarınızı zorlamayın. عَلَى الْبِغَاءِ اِسْيَانَا Şimdi kıza diyeceksiniz ki bak bu dinimizin hükmüdür. Kız ne diyecek? Dünkü İngiltere'den gelen gibi. Din buysa ben yokum diyecek. Onda diyemeyecek dediği zaman kelle gidecek. Ben dindarım diyecek. Gösterişli namaz kılıyor gibi falan filan. Yapmam milleti ne yapacaksınız? Münafık yapacaksınız. Onu da çok güzel ayarlamışlar. Bak kellen gider ha. Böyle zorla tutuyorlar. Ondan sonra diyor ki evlenmek istedi. Niye litebde o arada hayati dünya, dünyalık isteyerek yapmayın diyor.
Yani bir menfaat gözetmek, menfaat karşılığında kızlarınızı bu şekilde tabii. Hani kendi istemedikleri
yok efendim onlar şey kim?
Vermeyin.
Evet. Biz kim onlar kim? Sen bunun orasın. Ya sana ne? Namuslu mu? Ondan sonra reşit mi? Bitti. Bitti. Sen artık buna müdahale edemezsin.
Hocam burada hani diğer tabii ki hani arkadaşlarımızın da söyleyecekleri vardır ama yani bizim aile yapımızın çocuklara bakışı herhalde çok etkili. Yani çocuğu biz kendi hani malımız, mülkümüz gibi onun üzerinde her yaşta hem de yani küçüklükten sonra da işte büyümüş bu çocuk evlenme yaşına gelmiş ama tam yetkili zannediyoruz. Onun her şeyini ben yönlendireceğim. Babasıyım ya.
Kardeşim.
O benim malım haşa. Şey,
hocalar tutar da anaya evet. Babaya itaat farzdır derlerse Allah iyilikte bulun derken bunlar itaat derse tabii böyle olur.
Dolayısıyla kiminle evlenecek? Ne zaman evlenecek, nasıl evlenecek, nerede oturacak, nereye gidecek, ne zaman gidecek? Yani her şeyini aile kontrol ettiği için herhalde böyle oluyor.
Bir de bir tarafta hocam mesela hani dini hassasiyeti çok olmayanlar da ben öldükten sonra o rahat yaşasın falan diye bütün hayatlarını çocuklarının yaşayıp yaşamayacağı belli olmayan dönemi dizayn etmekle geçiriyorlar.
Yani halbuki o kendi başına müstakil bir birey. Tabii. Onun hakları var, sorumlulukları var. Allah karşın katında kendisi sorumlu. Sen onun adına sorumlu değilsin. Tamam, yetiştirirken üzerine vermen gereken terbiyeleri verdin, vermedin. Ama ondan sonra bu çocuk artık kendi ayakları üzerinde duracak. Bırak kiminle istiyorsa evlensin, nerede oturacağına kendisi karar versin. Destek verebiliyorsan maddi imkanların ölçüsünde, maddi manevi yanında olursun. Ama köstek olmakla varacağımız tek yer o çocukların başta bize, daha sonra da dine ve Allah'a isyan etmeleri olarak geri dönüyor. Hangisi daha iyi? Ve hocam işin kötüsü, şimdi belki bir ikinci maddeye de geçelim buradan. Hani aileler neyi gerekçe göstererek çocukların evliliğine engel oluyor? Bugün en çok eğitimlerinin bitmemiş olmasını, değil mi? En çok. Yani bu çocuk lisedeyken tamam zaten evlenemiyor. Üniversiteye gitmesi lazım. Üniversite bitmeden olmaz. Sen önce bir okulunu bir bitir bakalım. Halbuki sen bu çocuk üniversiteyi kazanmış. Senin yanından ayrılmış gitmiş. Orada yani insanlıkça anormal bir şey mi? Sevmişler birbirlerini. O esnada evli olarak okumalarına din mi engel, hukuk mu engel bugün?
Hiçbir şey engel değil.
Hangisi
sadece
engel?
Sadece aile engel.
Aile sadece yok. Aile engel. Peki aile engel olunca ne gibi sonucu doğuyor bunun? Yani çocuklar ister istemez zinaya kayıyorlar, değil mi? İster istemez.
Hayır, zinanın kapısının sonuna aileye kadar açıyorlar.
Aileye başvurduklarında aile neye karşı çıkıyor? Bunların dini ve hukuki bir birliktelik yaşamalarına karşı çıkıyor. Ama neye zımnen izin vermiş oluyorlar?
Zinaya izin.
Birlikte yaşayabilirler. Ya istemez. Bunu kimse telaffuz etmez. Çoğunlukla telaffuz etmez diyelim. İzin verenler olur. Ama realite bu. Siz engel çıkardığınız an bunlar buraya kayıyorlar. Bakın yani internete girdiğiniz zaman bunu çok rahat gözlemleyebilirsiniz. Hem bizim fetva.net'te hem diğer bu konuyla ilgili hizmet veren diğer sitelerde en çok sorulan sorular bu şekilde üniversitede okuyup da gizli nikah kıyanlarla ilgilidir. Niye? Çünkü aşamıyorlar bu sorunu. Aileye gidiyorlar, aile izin vermiyor. Kızın ailesi de izin vermiyor, erkeğin ailesi de izin vermiyor. Olmaz. Niye? Okulunuzu bitireceksiniz.
Sanki Allah'ın bunlar, emri haşa.
Evet yani aileyi aşamadıkları için resmi nikahda işte korkuyorlar demek ki. Bir şey oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bir bakıyorsunuz aileden gizli. Bunlar yine bir birliktelik yaşıyorlar. Sizin haberiniz olsun olmasın. Siz sebebiyet veriyorsunuz bunu aileler olarak. Halbuki bırakın evlensinler. En azından devlet arkalarında olsun bunların, değil mi? Hukuki olarak. Herhangi bir şey olduğunda devlet haklarını savunur bunların. Artı siz de varsınız. Dediğiniz gibi sorumluluk almayı da öğretir. Ama bizim maalesef yani eğitim sistemimiz, yani belki hukuki olarak dediğimiz gibi bir engel yok, değil mi? Yani devlet ayrı üniversite okuyanlar evlenemez demiyor. Ama aile engel çıkardığı için bugün
evlenemez
çocuklar evlenemiyor.
Ben evlenemezdim ya, ben evlenmiştim.
Evet, yani evlenemiyor. Evlenemeyenler de mecburen o zaman gayrimeşru birliktelik yaşamaya başlıyorlar. Bakın bugün çok büyük bir sorun bu. İnşallah başka bir programda müstakil bir ders olarak işleriz. Bugün üniversite öğrencilerinin birçoğu kızlı erkekli aynı ortamda aynı evlerde yaşıyorlar. Aileleri sırf evlenmelerine izin vermediği için. Yani dini ve hukuki birlikteliğe hayır ama gayrimeşru birlikteliğe evet diyor aileler. Yani maalesef böyle bir sonuç doğuyor. Bakın din bunu asla kabul etmiyor. Gayrimeşru birlikteliği. Hukuk da bunu kabul etmez. Çünkü ortada bir çocuk olsa bir şey olsa falan hukuk kabul etmiyor bunu. Hakkını kim savunacak? Ama aileler ona da karıştığı için bizde ya destek olun. Bu çocuklar okurken de evlensinler. Olmuyormuş da hocam diyor, olmuş. Oluyor da görüyoruz da, şahit de oluyoruz. Hatta buna yönelik hukuki düzenlemeler de yapılıyor, değil mi? İsterseniz hani Rüstem hocam
şey var, konuyu dinleyelim. Türkiye'de yok da ben şimdi yani olması lazım. Bir kere öğrencilerin de evliliğe teşvik edilmesi lazım. Şeyden, yani liseden itibaren, üniversiteden değil. Şimdi çünkü bunlar hani delikanlı. Kendilerini tutamıyor. Bak şimdi az önce okuduğumuz ayette diyor ki Nur 33. ayet in aradne tahassun. Tahassun ne demek? Kız kendini korumak istiyor. Yani şimdi mesela bizim burada bir kız vardı. Derslere gelip gidiyordu. herkes onunla evlenmek istiyor. Ama onun sevdiği birisi neyse nihayet birisiyle evlendiler. Kız da şey etti, kurtuldu. Annesi babası istemiyordu. Karşı çıkıyordu. Kız da mecburen kaçtı. Kaçtıktan sonra Allah'a şükür annesi babası da razı oldu. Şimdi çok güzel bir şey oluşturdular. Çocuklar da oldu. Şimdi bir kere bak kendini korumak istiyor. Ya siz niye böyle yapıyorsunuz ya Allah Allah. Hesabı, Allah'a hesabı verecek olan o.
Ya hocam ya destek verilmesi gereken bir eylem değil mi bu?
Tabii ya.
Yani çocuk gelmiş Allah'ın emri, devletin de hukuki garantisi altında meşru bir birliktelik yaşamak istiyor. Ben bununla evlenmek istiyorum.
Ya bunu da doğası gereği.
Doğası gereği yapıyor ve sen fıtrat. Niye bu hangi gerekçeyle karşı çıkıyorsun? Okuyacaksın sen diye. Okusun.
Hayır okumak
o ne zaman? O şekilde okusun.
Ya bugünkü okuma nedir Allah aşkına ya?
Ya hocam yine öyle okusun. Ne okuyorsa okusun yani. Yanlış yani şimdi, doğru. Yani engel mi evlilik?
Geçen de okumayı,
destek olun.
Geçen de okuma konusunu burada anlatmıştık biliyorsunuz. Adam üniversiteyi bitiriyor. Eğer devlet bir iş veriyorsa veriyor, yoksa ortada kalıyor. Şimdi bu bizim buradaki dersi televizyondan bir eğitimci izlemiş. Geldi bana dedi ki ya keşke şu bir takım argo kelimeler söyledi. Şunları söyleseydin yani. İşte üniversiteyi bitiriyor, bir baltaya sap olamıyor. Ondan sonra diğerini herkes anlar zaten ne demek istedi. Ortada kalıyor. Şimdi bunlar bir kere bu eğitim sistemi batıdan gelen ne varsa hepsi A'dan Z'ye değişmesi lazım. Değişmesi lazım derken sanki bizim tarihten gelen düzgün mü? Tarihten gelen şeyler düzgün olsaydı zaten Batı öne çıkamazdı. Mümkün değildi yani. İslam'ın karşısında Batı'nın öne çıkma şansı olmazdı. Ve gerçek İslam'ı inşallah bütün insanlara anlatmamız lazım ama dün burada konuşurken işte Sovyetler'de yetişmiş olan Rüstem Bey var bizim Kırgızca ve Rusça sitede çalışmalarını sürdürüyor. Sovyet döneminde olan bir şeyden bahsetti. Yani öğrencilere, evli öğrencilere devletin yapmış olduğu bir takım hazırladığı imkanlardan dedim onu bir sen yarın millete bir anlat. Evet Rüstem Bey buyur. Bir örnek teşkil edebilir. Yöneticiler için de iyi olabilir. Evet.
Şimdi örnek olduğundan tabii eminim olacağından. İlk önce şunu söyleyeyim. 13 sene benim Sovyetler döneminde geçti. Hayatımın 13 senesi. O yüzden aşağı yukarı yani çok şeylerini gördük. Tabii eksikleri de artıları da vardı o dönemin. Güzel bir dönemdi. Çocukluğumuzda yaşadık. İlk önce altını çizerek söylüyorum. Sovyetler hakkında birçok bilgilerin biraz şey abartılı olduğu vardır. Tabii savaştan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok zor durumlar belli yıllara kadar sürdü. Ondan sonraki dönemde eğitim bedavaydı. Hastanede muayene falan her şey bedavaydı. Ondan sonra bir yerde bir fabrikada çalışıyorsanız sizin için bir diyelim ki bir araba veya bir ev hangisine yazılmışsanız o size bedava çıkıyor. Yani belli sene geçecek sırayla herkese veriliyordu. Yani güzel bir uygulamaları vardı. Bunların içinde şöyle bir uygulama. Ben şimdi çıkardığım bilgileri Moskova üzerinden aldığım için şöyle anlatayım. Moskova'da işçi yetersizliği olduğu için bazı düzenlemeler yapılıyordu. Dış şehirlerden Moskova'ya gelen yani yeni nesil, genç nesil belli bir oranı okuyordu, belli bir oranı çalışıyordu. İçlerinde aile olanlar da vardı. Yani hanımı,
evli
olanlar vardı. Bir çocuğu da olanlar varsa da onlar da geliyordu. Neyse şimdi 75. yıllarına kadar bir ev veya yurt veya misafirhane gibi yerler, mekanlar çok yetersiz kaldığı için devlet bunu o zaman meclisinde düşünmüşler, karar vermişler. Denildi ki artık bundan sonra özel bir yatakhaneli, iki kişili yurt gibi böyle mutfağı falan her şeysi olacak bir usulde yani yapılması gerekiyor. Yani
bir yurt yapıyorlar. Evet. Otel yurt, odaları gibi ama mutfağı var, her şeyi yani var.
Karı kocanın yaşayabileceği,
karı kocanın evet, yaşayabileceği evet, yurtlar.
Yurt ve misafirhaneler öyle geçiyor. Şimdi yurtların bahçesi olacak, kreşi olacak, çocuklar için parkı olacak falan. Bunları bütün devlet yapıyor. Yani millet bunlar kendi parayla değil.
Evli öğrenciler için
evet, değil mi? Evli öğrenciler için. Bunların içinde evli öğrenciler de var. Birinci, ikinci, üçüncü sınıf fark etmiyor. Bu öğrencilere ilk önce ne desteği veriliyor? Tabii burs diyoruz ya, onların belli bir burs veriliyordu. Bazıları part time çalışıyordu. O çalışan öğrencileri de kayıtla şey yapılıyordu, o evlere geçiliyor. Ama bu evler nasıl diyorlardı? Tamamen sonuna kadar onlara verilmez. Yani belli bir süreyle.
Mülkiyete geçmiyor. Evet,
süreyle.
Yurt zaten kullanma hakkı evet, veriliyor.
Yani süreyle veriliyordu.
Tabii ki yenilerine yer açmak için oradan çıkacaklar yani.
Böyle bir uygulama evet, vardı. Öğrenciler tabii ki okumasını da zamanla okuyordu. Evet. Ailesi de olanın vardı. Olmayan da kalıyordu o yurtlarda ama o problem sonra çözüldü. Çünkü aile kalan yurtta ve ailesi olmayan gençler bir arada olmuyormuş. Onları da ayırt ettiler.
Yani evli olanlar evet, olmayanlar ayırt edildi.
Evet, tamam, onları da ayırt ettiler. Onlara işte özel bir yurtlar yapıldı. Geneliyle tamam, böyledi.
Evet, böylece büyük bir engel de aşılmış evet, oluyor. Evet.
Yani zina meselesi evet, aslında bilmiyorum ben şimdi çok şeylerden söylemeyelim ama pek bizim normal taban halkta görünmüyordu o zamanlarda.
Öyle olursa he, görünmez.
Görülmüyordu. Çünkü
evlenmenin evet, şeyleri var.
Bir öğrenci okuduğu üniversitede bitirdiğinde biliyor ki benim bir iş yerim olacak. Biliyor ki okuduğu zaman bedava okuyor. Biliyor ki hasta olduğum zaman hastaneye bedava tedavi için gidebileceğim. Çocuklar için kreşler yapılmış. Böyle muazzam güzel projeli evler yapılmış. Böyle gençler tabii ki o ülkeye verimli olurlar haliyle.
Evet. Bu da bizim hani yöneticilerimiz için iyi bir örnek olur tabii, inşallah. Tabii. Yani bu şekilde düzenlemeler yapılmasını bizler de bekliyoruz öğrencilerimiz için.
Asıl problem yani eğitimin kalitesi vesairesi başka konular. Onlar tartışılır eder ya da süresi ama o sorun eğitimin süresi değil. Ailelerde bitiyor yine hocam. Yani sonuçta aile engelliyor çocuğun. Aslında önünde evlenmek için hiçbir engel yok. Ne eğitimi engel, ne onun süresi engel, ne bir şey. Aile istemediği için olmuyor.
Ama şimdi devletin de mesela bugün yurtlarda Rüstem Bey'in dediği gibi evliler için bir yurt. Mesela iki kişinin kalacağı bir oda. Küçük de bir mutfak. Küçük bir buzdolabı. Tamam. Ve bunlar orada zaten ikisi de öğrencidir. Ve yurtta kalanların tamamı evlilerden oluşacağı için de şimdi ne var sırada?
Bu hocam direkt hı, bunu bağlayacağımız bir başlığımız var. O da evliliğin önündeki bir diğer engel olarak işte bu tip şeylerin sonucu olan maalesef gayrimeşru birlikteliğin toplumda çok yaygın olması. İnsanlar bu şekilde gayrimeşru birlikteliği yani zinayı çok rahat yapabildikleri için de evlenmeyi oldukça geciktirebiliyorlar maalesef. İsterseniz biraz da bunun üstünde konuşalım. Yani zinanın artık ülkemizde suç olmaktan çıkarılması, ondan sonra televizyon başta olmak üzere dizilerde gayrimeşru birlikteliklerin yani çok çok çok fazla normal gösterilmesi. Hatta yani evliliğin yani asla katlanılamayacak bir külfet olarak sunulması. Ama buna nazaran gayrimeşru birlikteliklerin oh bir eli yağda bir eli balda. Herkes muradını aldıktan sonra kimsenin hukuki bir sorumluluk yüklenmeden ayrılması falan. Bütün bu şeyler zinanın ne kadar cazip olduğunu, gayrimeşru birlikteliğin ne kadar normal olduğunu gösteriyor. Gençler de böyle bir hayatın içine girdikten sonra nasıl evlensinler? Değil mi? Yani bu şekilde gayrimeşru birlikteliği kolayken, suç değilken, hiçbir hukuki sorumluluk yokken, kimsenin kimseye karşı yerine getirilmesi gereken bir görev yokken niye evlensinler?
Ya mesela bugün birkaç gündür bir problemden bahsediliyor. İşte şu kadar çocuğun doğum yaptığından bahsediliyor falan. Ha, bunlar acaba bir nikahlı ilişkiden dolayı mı doğum yaptılar? Yoksa gayrimeşru ilişkiden dolayı mı doğum yaptılar? Gayrimeşru ilişkiden dolayı dediğiniz zaman dünyanın her yerinde var. Yani yaş şey yok. Büluğa erdi mi? Gayrimeşru ilişkiler her tarafta bugün var. Yani İslam alemi demeye bin bir şahit ister ama işte bugün İslam aleminde de maalesef gayrimeşru yaşayan insanlar var. Şimdi bu evlenme yaşı diye bir şey var. Batı'dan gelen işte 18 bilmem ne falan. Ya kardeşim, insanları yaratan Allah-u Teala'nın koyduğu kurala aykırı davranmak doğru değil. Evet, İslam alemi asırlarca aykırı davrandı. Bak, cezasını çekiyor. Batı aykırı davranıyor. Batı da cezasını çekiyor. Ne oldu şimdi Batı'da? Evlenmenin önüne bin bir türlü engel kondu.
Aile kurumu yok oluyor.
Aile kurumu bitti. Yok oluyor değil, bitti ya. Artık tek başına yaşayanlar şeyi var. Ben şeyde Tübingen Üniversitesi'nde cezayla ilgili bir seminer vermiştim. İşte Kur'an-ı Kerim'de ceza. Çünkü Türkiye'de kimse dinlemez ama Batı'da, Türkiye'nin dışına çıktınız mı, hele gayrimüslim ülkeler havada kapıyorlar bu tür şeyleri. Şimdi orada Almanya'nın önde gelen cezacıları vardı. Bir soru sordular. Dediler, senin bu anlattıkların normal aile yapıları için geçerli. Peki tek kişilik aileler için ne olacak, ne gibi? Şimdi ben ilk defa böyle bir şey duyduğum için
tek kişilik,
yani cevap da veremedim. Allah Allah, bu ne demek? Tek kişilik aile ne demek yani? Tek başına yaşayan insan dersin ama hem aile kelimesi hem tek kişilik nasıl bir arada oluyor? Ama maalesef baktık ki geçen hafta İngiltere'de yeni bir bakanlık kuruldu. Neydi o bakanlık?
Yalnızlık
Bakanlığı.
Evet hocam, orada da şöyle, İngiltere'de 9 milyon kişi bu yalnızlıktan etkileniyormuş habere göre. 9 milyon insan. Ve nüfusun 75 yaşından büyük olan bölümü yaklaşık 4 milyon kişiymiş. Bunun da 2 milyonu, yani yarısına yakını günlerce, bazen haftalarca hiçbir sosyal temas kurmuyor. Kimseyle bir iletişime geçmeden yaşayan kişiler. Ve uzmanlar diyorlar ki 2017'de bir rapor hazırlanmış. Buna göre günde 15 sigara içmek kadar zararlı bu şekilde insanlarla iletişim kurmadan yalnız bir şekilde yaşamak. Dolayısıyla bu insanların problemlerini çözmek, bu yalnızlığı hatta azaltmak ve ortadan kaldırmak maksadıyla da böyle bir bakanlık kurmuşlar. Yani artık o derece büyük bir sorun yani.
Bu iş o kadar büyük bir problem ki öyle bakanlıkla falan değil. Mantığı değiştirmek lazım. Siz tutarsanız evliliği, mal birlikteliği bilmem ne falan filan diye, ki Türkiye'de maalesef öyle Avrupa mi? Birliği sebebiyle bir sürü bu konuda yanlış kanunlar geldi maalesef. Şimdi aileyi yaşanmaz hale getirirsiniz. Erkekli erkeğin, kadınla kadının evlenmesine müsaade edersiniz. Ondan sonra tabii ki toplumunuz biter. Evet. Mesela burada şimdi sen onu anlatırken şu hatırıma geldi. 1976'da Taksim'de bir şey vardı. Fransız konsolosluğu vardı. Belki gene duruyordur mutlaka, çok büyük bir ihtimalle. Orada devam ediyor değil mi? Ha. Orada ben Fransızca kursuna gitmiştim. Kurs veriyor. Üst seviyede Fransızca kursu için. Şimdi her gün bir gazete, bir şey, yani hoca getiriyor, bir konu ortaya atıyor, tartışarak işte dilimizi geliştiriyoruz falan. Bir gün bir Le Monde gazetesinden bir yazı okuduk, Fransa'da çıkan. Orada Paris'te yalnızlık diyor. Yazının başı o. Diyor ki, Paris dünyanın en zengin, en kalabalık şehirlerinden birisidir ama orada insan tek başına yaşar. O zaman 76, şimdi değil yani. Tek başına yaşar. Şimdi de diyor, adam diyor yalnızlığını gidermek için sinemaya gider yalnızdır. Diskoteye gider yine yalnızdır. Toplumun içerisine gider, yani bir selamlaşacağı, bir iki kelime konuşacağı bir dostu yoktur. Sonra Bakarsınız ki diyor gece saat 12'de yarımda bir doktora telefon gelir. Doktoru eve çağırırlar, gider eve. Hastayı görebilir miyim? Hasta yok. Ücretini vereyim, benimle yarım saat konuş. O sırada ben daha Fatih'e daha yeni taşınmışım. Ya dedim, ben bir camiye gittiğim zaman hemen anında zaten bu mahallenin şeyi oluyoruz yani. Orada tabii anlattık, her defasında anlatıyoruz. Sonra bir gün dedi ki Natalie, ya dedi bizim bu sınıf İslam dini sınıfına döndü. İstersen konuş, yok konuş dedi. Meğer benim bütün konuşmalarımı gider öğretmen odasına anlatırmış. Jean Serge diye bir hoca dedi ki Jean Serge seninle görüşmek istiyor, geldi. Ya dedi sen şu İslam dinini bir de bana anlat dedi. Neyse birkaç teneffüste hep beraber olduk. Adam Müslüman oldu. Dedi ki ya keşke şu Fransa bu İslam'ın bu şekilde olduğunu bir bilse ya dedi. Bütün Fransa Müslüman olur dedi. Ya şuraya bak ne kadar güzel dedi. Adam uzun süre bizimle irtibat devam ettirdi. En son öğrendiğime göre şeydeymiş. Amerika'ya da yaşıyormuş. Şimdi ama biz kendimize ait değerleri kaybettik. Batının peşine düştük. Ya bu olmaz ki. Bu son derece yanlış şeydir yani.
Hocam mesela bu Yahya Hoca işte birlikte yaşamanın artık meşru hale gelmesinden bahsetti ve bunda medyanın rolünden bahsetti. Mesela ben şu an size Facebook yani sosyal medyada bugün milyonlarca insanın kullandığı Facebook'ta aile ve ilişkiler bölümünde işaretleyebileceğiniz maddeleri, şıkları okuyayım. İlişkisi yok. İlişkisi var. Nişanlı, evli. Şimdi evli ve nişanlı dışında bir de ilişkisi var maddesi var. Ama bununla bitmiyor. Mesela eşinden ayrı boşanmış ve dul maddeleri de var. Tamam. Şimdi diğer maddeleri okuyorum. Medeni birlikteliği var. Birlikte yaşadığı biri var. Serbest bir ilişkisi var. Karmaşık bir ilişkisi var.
Yani normal şimdi olarak işaretleniyor.
Bunlar normal. Yani normal bunu isteyen her çocuk, bırakın genç büyüğü, yani her
seçenek olarak tıklayabiliyor.
Facebook'ta üyeliği olmayan çok az kişi vardı herhalde. Seçerek tıklayabiliyor. Yani tamam, bu tabii ki batıdan gelme bir uygulama. Bunun güzel yönlerini kullanalım, kötü yönlerini eleştirelim falan. Ama aileye düşen görevin aslında bu konuda ne kadar büyük olduğunu göstermesi bakımından önemli. Çünkü artık çocuklarımız medyayla, sosyal medyayla bu maddeleri meşru kabul ederek büyüyorlar. Evet. Biz onlara neyin meşru, neyin gayrimeşru olduğunu, yani Allah'ın dininde, Allah'ın belirlediği kuralları öğretmediğimiz zaman o çocuklar bunların doğru olduğunu görüyorlar ve sonra isyan çağına geldikleri zaman, büyüdüklerinde de ailelerine ya benim medeni bir birlikteliğim var diye karşı çıkabiliyorlar yani. Evet. Ve şöyle şeyler oluyor. Siz burada diyelim ki medeni bir ilişkisi var, medeni bir birlikteliği var diye işaretlediğiniz zaman o sizi takip eden herkesin sayfasına işte şu kişi şu kişiyle medeni bir ilişkiye başladı.
Bu ne demek medeni ilişki?
Haber veriyor. İşte yani artık ne demekse onlar koymuş. Tanımını onlar yapmışlar.
İlk defa duyuyorum onu da. Yani bunların büyük ihtimalle kastettiği yani toplum tarafından normal karşılanabilecek bir ilişki.
Herkes tanıyor bizi yani. Herkes biliyor.
Yani işte bunlar sevgili. İşte böyle birlikte birbirlerini seviyorlar ama nikah dışı bir birliktelik yaşıyorlar.
Ama bir de medeni ilişkiden bahsetmesinin sebebi kadın erkek olmanız da şart değil. Erkek erkeğe de olabilirsiniz. Ve bu başkasının sayfasına düşüyor ve bir de bakıyorsunuz aşağıya bir sürü insan aa tebrik ederim ne güzel. Yeni bir medeni birlikteliğin başlamış, yeni bir ilişkiye başlamışsın falan diye. Artık o kadar yani bırakın diziler, miziler onlara sıra gelmez yani. Bunlar insanların birbirlerini tebrik etme vesilesi olarak kullanılıyor maalesef.
Hayır, sonra bir de şu var. Bakın mesela biz geçenlerde ders yaptık. Çocuk evliliğinin imkansızlığını ama maalesef tüm mezheplerin, Şii, Sünni ayrım olmaksızın, bütün mezheplerin evlenme yaşını sıfır olarak kabul ettiğini, maalesef o kadar çok ayeti hiçbirisinin görmediğini burada anlatmıştık. Yani bugün artık İslam alemi şu mezheplerle ilişkileri bitirmek zorunda. Bir, şu eski kafalara göre yetişmiş hocalarla ilişkisini bitirmek zorunda. İki, o hocalar ya adam gibi adam olur, Kur'an'a yönelirler ya da onları dışlamak zorundayız. Onların zarardan başka hiçbir şeysi yok bugün Müslümanlara. Ezberletilmiş bilgileri söyleyip duruyorlar. Şimdi bu kötü, doğru. Ama bir bakıyorsunuz ki Allah-u Teala Nisa suresinde ne dedi? Baştan okuduk.
Rüşt çağını şart koştu.
Ne dedi? Vebtelul yetâme hattâ idâ belegûn nikâh. Yetimleri nikah çağına ulaşıncaya kadar zor denemelerden geçirin. Nikah çağı, büluğ çağı. Bunu yaratıcı söylüyor. Büluğa eren bir çocukla 30 yaşına, 40 yaşındaki bir çocuğun cinsel yönden olgunluğu arasında bir fark yok. Efendim çocuklar doğum yapıyor. Ya çocuk doğum yapar mı? Ona sen çocuk diyorsun. Sen çocuk dediğin zaman çocuk mu oluyor? O zaman sen kendini değiştir. Bir, Kur'an-ı Kerim'in koyduğu gibi reşit olma şartını mutlaka arayacaksın. İslam alemi bunu zaten kaybetmiş. Ama yeniden dizayn etmek zorundayız. Ne Batı'nın yanlışlarını da reddetmemiz lazım, bizim geçmişten gelen yanlışları da Kur'an-ı Kerim'in koyduğu doğrulardan hareket etmemiz lazım. İki, bunlar gayrimeşru ilişki olmayacak. O zaman gayrimeşru ilişkisi olan kişilerin evlenmelerine Kur'an-ı Kerim'in koyduğu gibi bir yasak getir bakayım, şu Facebook'ta bunlar olur mu? Kimse, herhangi bir kişi bunun buna cesaret edebilir mi o zaman? Ondan sonra ve sosyal medyası, şusu busu her şey yola girer. Şimdi tutuyorlar, büluğa erdikten sonra evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş. Tutuyorlar, onları da hapse atıyorlar ya. Ya kardeşim kusura bakmayın yani. Şimdi bir yanlışla mücadele ederken öbür yanlışın niye sahipliğini yapıyorsunuz ya? Yani artık gerçekten artık yani sadece Türkiye, sadece İslam aleminde bütün dünyanın artık Kur'an'ın evrensel gerçekler arasında etrafında toplanması lazım. Mesela bununla ilgili bir sürü problem var. Şimdi Vedat'tan biraz dinleyelim. Vedat'ı anlat bakalım.
Evet hocam. Bir gün bir gencin 17 yaşından önce evlenmesi resmi olarak mümkün değil. 17 yaşında da ailesinin noterden aldığı izinle ancak nikah başvurusu yaparsa evlenebilir.
17'yi doldurmuş olması.
Evet.
Yani 18'e gelmiş olması.
O da ailesinin izniyle. 18'de ancak kendi isteğiyle başvuru yapabiliyor. Bundan önce evlenmek isterlerse eğer, yani bu yaştan önce evlenmek isterlerse ancak işte kaçak göçek bir şekilde imam nikahıyla vesaire bunu yapabiliyorlar. Ancak bu ortaya çıktığı zaman çok ciddi cezaları var. Hukuki yaptırımları var. 8 sene ile 19 sene arasında değişiyor. Hapis cezası suçun
zaten
şeyine göre.
Hapis cezası denen şey dünya gündeminden bir an önce kalkması lazım. Evet, devam et.
Şimdi bir örnek, ben birkaç tane örnek haber okuyacağım buradan konuyla alakalı. Örneğin 16 yaşında Kırşehir'de, isim vermeden söyleyeceğim. Bir kız ile bir çocuk birbirini sevmişler. Kaçmışlar. İmam nikahıyla evlenmişler. 2 sene sonra da resmi nikahlarını yapmışlar. Daha sonra evlendikten sonra, yani 16 yaşında evlendikten sonra hastanede bunu küçük yaşta evlendiği ortaya çıkıyor hamile kalınca. O zaman dava açılıyor. 7 yıl sonra, bakın 17 yaşında dava açılıyor. 7 yıl sonra dava sonuçlanıyor. Ve eşi 11 yıl hapis cezası alıyor.
Zaten bu yargı sistemi de tepeden tırnağa değişmesi lazım ya. Size burada defalarca anlattım. Ben Osmanlı Mahkeme Arşivini 21 sene idare ettim ve o konuda doktoram var. 3 gün süren dava bulamazsınız. Bu ne 7 yıl? Bu ne Allah aşkına ya? Evet.
Şimdi verdiği röportajda şöyle söylüyor. Evlendikten 7 yıl sonra eşime 11 yıl hapis cezası geldi. Şu an 5 aydır hapishanede 2 çocuğum var, mağdurum. Benim durumumda olan çok kişi var. Bu durum için yasal bir düzenleme olması gerektiğini düşünüyorum. Evden kaçtığım için annemle babamla da görüşmüyoruz. 2 çocuğum var. Eşim hapishaneye girmeden önce biri şeyler almıştı, onlarla idare ediyorum. Çocuklarımı bırakacağım hiçbir yer yok. Çalışamıyorum. Kızım 5, oğlum 3 yaşında. Benim yetkililerden istediğim tek şey eşimin geri gelmesi.
Tabii.
En tabii hakkı. Devlet hocam kimi cezalandırdı? Yani kadını korumak için sorsanız bu adım kadını korumak için atıldı. O yüzden adam karısıyla küçük yaştan evlendi diye 11 yıl hapse mahkum edilmiş. Peki geride kim kaldı?
Ya bir Allah'a isyan ettiler ya. En başta Allah'a isyan ettiler. 2 çocukları ölüme terk ettiler. 3 kadını sefilliğe, yalnızlığa evet. terk ettiler. 4 erkeği evet. şey yaptılar, hapse evet, attılar.
Kaç farklı aile mağdur edildi.
Bizim de o hapisteki kişileri geçindirmekle cezalandırılmamız söz konusu. Peki, hapishaneden çıktıktan sonra
ne olacak?
Ne olacak? Hiç hapishaneden çıkıp da ıslah olmuş bir insan hatırlayanınız var mı?
Hocam ıslah olsa ne olacak? Adam iş bile bulamıyor. Yani diyelim ki zaten ıslah olunacak ne yapmış bu adam? O da bir
yani bu hapis cezası dünya gündeminden kalkması lazım.
Hocam şimdi, bu çocuklar yarın şimdi 5 yaşında dedi. 2 yıl sonra işte yani haber olduğunda tabii ki olup bitmiş bunlar ama önemli değil. Okula başlayacak değil mi? Bu çocuğa diğer arkadaşları, öğretmenleri baba nerede senin dediği zaman işte hapiste. Ne suçuyla hapiste baban?
Benim babam olduğu iş.
Ya tek açıklanabilir sebebi bu. Benim babam olduğu için. Hani resmi olarak babam olduğu için benim o adam hapiste. Çünkü öbürünü söyleyemez ki hüküm giydiği şey. Büyük ihtimalle cinsel saldırı, cinsel istismar falan diyecek. Bu adamın yaptığı evlenmek. Gayrimeşru birliktelik falan değil. Allah'ın helal kıldığı bir fiili işlediği için 11 yıl hüküm giymiş. Kendisinin de hayatını mahvetmişler. Çocuklarının da, karısının da, belki annesinin, babasının da.
Evet. Evet. Şimdi hocam maalesef babalar da burada evet. çok ciddi cezalar alıyorlar. Bir başka örnek Sakarya'da. Yine iki genç birbirlerini seviyorlar, kaçıyorlar. Daha sonra aileleri bunları affediyor. Diyorlar ki hani gelin biz size bakacağız diyorlar. Bunları eve alıyorlar. Ya zaten daha sonra açıklamalarda diyorlar ki ya biz sokağa mı atsaydık bunları?
Ne yapacağız?
Eve aldıkları için hapis cezası alıyorlar şimdi. Daha sonra yine bayana hamile kalıyor. Hastanede anlaşılıyor durum. Küçük yaşta evlendiği anlaşılıyor yani.
Ya küçük dediği de yine
küçük.
Kaç?
Ya küçük. Allah küçük demiyor ki ya. Allah. Yani.
Ve yine 7 yıl sonra mahkeme sonuçlanıyor. Çocuk evlenen genç 8,5 sene hapis cezası alıyor. Kayınpeder 4,5 sene. Kızın babası 4,5 sene hapis cezası alıyor.
Yani hem kızın hem çocuğun babası ayrı.
Hem kızın hem çocuğun babası 4,5 sene hapis cezası alıyorlar. Sebep de yardım ve yataklık etme suçu. Şimdi bu bayan da yaptığı röportajda şöyle söylüyor. Babamı aldılar, eşimi aldılar, kayınpederimi aldılar. Çok zor durumdayız. Ne yapalım biz? İki çocukla ortada kaldım. 7 yıl sonra yaktılar, bizi mahvettiler. 2011'de evlendim resmi nikah olmadan. O zaman içeriye almadılar, bir şey yapmadılar. 2 çocuğum oldu, aradan 7 sene geçti, cezaevine girdiler. Eşim cinsel istismardan, diğerleri yardım ve yataklıktan yargılandı. Böyle bir şey olabilir mi? Ben sevdim. Ben 14 yaşındaydım, eşim 17 yaşındaydı. 8 sene geçti. Ben o zamana kadar ne yapacağım? 8 sene boyunca ben ne yapacağım? 4 yıl babama verdiler, onun yine suçu var. Çıksınlar istiyorum, bıktım artık, gözyaşlarım kurudu, içim yanıyor. Eşimi istiyorum, bizim hiç kimsemiz yok, çok fakir insanlarız. Benim durumumda olanlar küçük yaşta evlenmesinler demiş.
Bak şu haberi bir yorumlayalım. Bakın şimdi kız 14 dediği için şimdi birçok belki dinleyicimizin, izleyicimizin kafasına takılmıştı. Canım o kadar da küçük yaşta evlenmeselerdi. Şimdi bir, Kur'an-ı Kerim'de dedik ki hani yaş sınırlaması yok. Reşit mi değil mi? Bakılması gereken o. Ailesi de uygun gördüğüne göre demek ki çocuklar reşit olmuşlar. Bir.
Yani sonradan uygun görmüşler. Niye evet. kaçıyorlar birbirlerine? Çünkü şey birbirlerini tutamıyorlar. Sevmişler.
Şimdi iki, bunlar evlendiği için suçlu bulundular değil mi? Evlenmeselerdi, gayrimeşru birlikteliği, yani zina yapsalardı suç muydu? Değildi bakın, resmi olarak da.
Evet, Onur suç muydu zina yapsalardı?
Hayır, kendi isteğiyle.
Yani ikisi de çocuk.
Ya şimdi tamam.
Orada... İkisi de suç değil.
Veya bir şunu söyleyelim, hadi suç demeyelim. Halkın bakışı ne olacak? Mesela sosyal medyada böyle bir olay olsa, ya çocuklar bunlar ne karışıyorsunuz, isteyen istediği gibi yaşar, şu bu falan, değil mi? Yani görüyorsunuz işte lise çağında ne rezillikler okuyoruz. Onları savunuyorlar ama hukuki veya dini bir kisve giydirileceği zaman buna bakıyorsunuz karşılar. Niye? Aman olmaz, onlar daha çocuk. Eyvallah, reşit değillerse zaten dinle müsaade.
Hayır, sonra sen onları reşit olduktan sonra hapse atıyorsun ya. Sonra nasıl olur? Hı. Yani niye bunun hangi mantığı var?
Bu senenin Haziran ayında hocam, geçen senenin Haziran ayında bu yüzden mağdur olanlar, bayanlar cezaevinin önünde eylem yapmışlar. Mesela bununla alakalı platformlar da kurulmuş. Severek Evlenenler platformu, erken evlilik mağdurları tarzı platformlar kurulmuş. Ve orada eylem yaparak şöyle demişler: ya eşlerimizi bıraksınlar ya da bizi de içeriye alsınlar demişler.
Tabii haklı. Yanlarına ama onların yanlarına alsınlar tabii.
Ve Türkiye'de sırf bu durumdan, yani eşi erken evlilik yaptığı için içeriye alınan, mağdur olan 3800 tane aile olduğu söyleniyor. Yani sırf bu suçtan dolayı.
Hayır, bir kişi bile olsa.
Ve 9000 tane demez. Çocuk şu an babasız durumdaymış bundan dolayı.
Sırf bu.
Evet.
Tabii burada şunu, hani yeni yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için söyleyelim. Zorla evlendirilmişlerse ayrı. Buna din de müsaade etmiyor çünkü. Kız istemediği bir kimseyle evlendirilemez.
Bu Güneydoğu'da var bu.
Öyleyse biz zaten din namına buna karşı çıkmakla yükümlüyüz. Ama anlatılan örneklerde durum böyle değil. Taraflar 16-17 yaşlarına falan gelmişler. Belli bir olgunluğa verilen bilgilere göre erişmişler, sevmişler. Şimdi bak, sorsanız sevmeleri suç mu? Veya daha şey yapalım, sevgili olmaları bunların toplum nezdinde bir suç olarak bugün kabul ediliyor mu? Ne var canım, lise çağında çocuk işte, lise 2 bile liseyi sevmişler birbirlerini. Ayıp bile bugün artık karşılanmıyor değil mi? Yok, evet. Ne var, normal. O normal ama evlenirse anormal.
Elle yani. Dolaşırlarsa evet. Normal.
Hepsi normal. Sadece hukuki birliktelik kazanmaları anormal. Ya bari devlet arkasında dursun bunların. Desin ki benim kontrolüm altında, kimse mağdur olmuyor. Her şeylerini ben savunuyorum. Yani devletin yapması gereken buyken devlet maalesef hocamızın ifade ettiği gibi Batı kriterlerinin önünde altında ezilmiş. Yaştan geri adım atmıyor ama işte ortada 9000 tane çocuk mağdur olmuş. 3000 küsur aile parçalanmanın eşiğinde. Kime ceza veriyorsunuz? Kim? Cezalandırılan kim burada? Yani düzenlemelerin buna göre yapılması lazım. Evet.
Hocam bir başka evliliğin önündeki engellerden not aldıklarımızdan bir başkası da yine evlilik öncesindeki bu nişan, düyün.
Oo, onlar evet,
işte, toplumsal evet, zorluklar. Toplumsal zorluklar.
Evet. Bir de bir, şey bir de yok efendim, nişan elbisesi şey nedir o, ne diyorlar? Düğünde giydiklerine
var, damatlığı işte, var, var, gelinliği var, gelinliği hocam, hepsi var. İşte onların bahçesi, onların ya. Yahya Hoca bir şeyini dökümünü şey bize söyleyecek yani. Şimdi.
Şimdi bu şimdiye kadar saydıklarımız, şimdi ne dedik? Zinanın serbest olması ve yaygınlığı bir engel, uzun eğitim süreleri bir engel, ailelerin baskısı, nikah izin vermemeleri bir engel falan. Bir de toplumsal olarak bizim örf adet olarak benimsediğimiz bir takım kriterler var ki maddi anlamda tarafların belini kırdığı ve bundan dolayı da evlilik yaşı maalesef ilerledi. Ne bunlar? İşte sözle birlikte başlayıp söz, nişan ve düğün masrafları günden güne artıyor. Arttıkça artıyor ve bunun altından da insanlar kalkamadıkları için habire biriktirelim daha sonra evleniriz, biriktirelim daha sonra evleniriz falan, bakıyorsunuz evliliğin önünde ciddi bir engel. Şimdi bu 2017 yılında, geçtiğimiz yıl Anadolu Ajansı, yani devletin resmi haber ajansı, bir piyasa araştırması yapıyor. İşte kapalı çarşıya gelmişler, şuradaki falan. Bir düğün hazırlıkları ortalama olarak 2017 şartlarında bir aile ne kadara patlıyor diye bir çıkarmışlar. Yani resmi bir haber olduğu için bunu burada paylaşalım. Şimdi çok ilginç. Sırf yani burada sözü nişanı atlayarak bir haber yapmışlar. Düğüne yakın bir zamanda, hani gelinlik, ondan sonra damatlık,
bohça,
davetiye, nikah şekeri, işte ev tutulacaksa eğer düğün salonu, düğün günü yapılacak olan işte kuafördür, fotoğraf çekimidir, şunlar bunlar hesaplanarak sırf o an için. Bak ondan öncekiler, hani ev hazırlığı, işte çeyiz, beyaz eşya, şu bu hariç. Onu ayrıca söyleyeceğim. Sırf düğün günü ve bir iki gün öncesinde yapılması gereken masraflar 25 Mart tarihli, 25 Mart 2017 tarihli resmi bir haber, ortalama 50 bin lira. Bakın ortalama 50 bin lira sırf o 2-3 gün içerisinde verilmesi gerekenler. Kısaca böyle hızlıca geçeyim. Diyor ki
Mesela gelinlikle başlayalım. Gelinliklerin diyor en düşüğü 1000 liradan başlıyor, 5000 liraya kadar çıkıyor hazır gelinlikler. Kız eğer hazır giymeyi kabul ediyorsa. Ama buna çoğu yanaşmıyor. Bir kere evleneceğiz, bir kere giyeceğiz, bana özel olmalı. Öyle mi? O zaman geline özel dikilen gelinliklerde 3000 liradan başlıyor, 12 bin liraya kadar çıkıyormuş. Resmi haber. Ve hadi buna yanaşmayıp birazcık ya ne olacak bir defa giyeceğiz. Zaten biliyorsunuz yani o gelinlik ikinciye giyilemiyor da zaten. Ne kadar isteseler de o güne özel dikildiği için yarım kilo bile bir kilo bile alsalar içine sığamıyorlar. Gelinlik kiralama fikri gündeme geliyor. Gelinlik kiralamayı da normal gelinlik fiyatından 500-600 lira daha ucuza halledebiliyorlarmış. Ama 3 ila 12 bin lira arasında değişiyor. Düğünden bir gün veya iki gün önce kına gecesi Allah'ın emri. Kına gecesi düzenlenecek. Kına gecesinde gelinin giyeceği diyor ki klasik bindallılar. Şimdi kadınlar daha iyi anlarlar bunları. 200 ila 1000 lira arasında değişiyor ama 200'e kimsenin pek baktığı yok. Az bir şey motifle falan işlenmiş olursa ortalama fiyat 2500 lira. Sırf kına gecesinde giyeceği elbise. Hele bizim gibi göçmen bir aileye falan mensupsa yandı. Sırf kına gecesinde bir bavul eşya giyip çıkarmak zorunda gelin bizde. Öyle bir tane de yetmiyor. Bir bavul girer çıkar girer çıkar falan. Niye? O gün çünkü yani hem kendisi hem onun adına kayınvalidesi, annesi falan hayatının şovunu yapacaklar.
Hava atacaklar yani.
Tabii. Ondan sonra geldik damatlığa. Damatlık da diyor 5000 liraya yakına 300 liradan başlıyor ama dediğimiz gibi 300 liralık damatlığı hiç kimse, biz de bir defa evleniyoruz gözüyle bakmıyoruz. 5000 liraya yakın damatlık var. Hadi biraz daha böyle hava civa falan yapmak isteyen 2000 liradan başlayıp 12 bin liraya kadar giden smokin dedikleri şeyler var. Onlardan giyiyorlar sırf bir gün birkaç saatlik şey için. Ardından davetiye ve nikah şekeri var. Bir de alyans var. Alyansı diyor en çok 800 ila 1500 lira arasındaki alyanslar tercih ediliyor. Kapalı çarşı verilerine göre. Küpeler ortalama 400 ila 500 TL ortalama en çok tercih edilenler onlarmış. Bileklikler için en düşük rakam 200-250 lira ama 4000 liraya kadar çıkabiliyor. Ortalama kızların en çok tercih ettikleri gelinlerimizin 2000 liralık şeylermiş bileklikler. Kolyelerde 5000-6000 liraya kadar çıkıyor. İşte 1000 lira falan da ortalaması. Daha sonra o gün eğer bir düğün salonu falan tutmak istiyorlarsa boş, içine hiçbir şey olmayan bir düğün salonu 2500 liradan başlıyor. O da sadece 200 kişinin gelebileceği kadarı. Biraz daha fazla arttırabiliyorsanız 9000 liraya kadar falan çıkıyor. Bunlar yemeksiz. Bir yemek falan, yemek de vereyim falan diyorsanız 35 bin liraya kadar o gün düğün salonu masrafı çıkabiliyor. Yani bir hafta içerisinde 50 bin lira nakit ödeme yapıp düğüne öyle mutlu mesut bir şekilde giriyoruz. Bu Anadolu Ajansı'nın derlediği resmi haberlerdi. Bir de internette biz bulduk. 2017'nin son çeyreğinde evlendiğini beyan eden bir kişi. Kendisi bütün masraflarını yazıp dökmüş. Demiş ki ben İstanbul'da, yani demek ki Eylül-Ekim aylarından sonra bir zaman evlenmiş 2017'de. Yani 2018 için fikir vermesi açısından önemli veriler bunlar. Adam yapmış olduğu masrafları bir şey yapmış. Yani birazcık belki iç karartıcı olacak ama bizim yaptığımız sorunlar bunlar. Böyle yani bir sorun biz yok böyle istediğimiz yani. İçin böyle oluyor. Gerçekte olması gerektiği için değil. Ne bu? Adam kendi yaptığı masrafları belirtmiş. Diyor ki kız istenecek çiçek çikolata 700 lira. Tek taş evlilik teklifi için 2000 lira. Alyans 600 lira. Nişan masrafları evde yapılmış olmasına rağmen 5000 lira. Kıza alınan altınlar işte düğün günü ve nişan esnasında takılacaklar 15000 liracık. Beyaz eşyalar 6000 lira. Koltuk takımı 6000 lira. Yatak odası takımı 7000 lira. Çeyiz için 15 ila 20 bin lira harcanmış. Gelinlik burada diktirildiği ilçe de söyleniyor. Bakırköy'de diktirilmiş 4000 lira. Damatlık aldığı mağaza söyleniyor. Reklam olmasın diye söylemeyelim. 1600 liraya almış adam damatlığını. 5000 lira düğün salonuna ödemiş. Balayı giderleri için önceden rezervasyon yaptırıp ucuza falan kapatmış. 2000 lira ona harcamış. Düğün günü fotoğraf çekilmek için dış mekanı tercih etmişler. Artık biliyorsunuz bu büyük bir trend oldu. 1500 lira cık da ona vermişler. Diğer ev eşyası giderleri içinde işte perdesidir, halısıdır, şudur, cartur, cürtur 10 bin lira. Adamın harcadığı toplam para 86.500 lira. Of. 86.500 lira bir düğün masrafı. Şimdi bu reçeteyle kim evlenecek? Kaç kişi evlenebilecek?
Hayır, arkasına evet. Ne diyorlar? Bizim kızımız kimden aşağı?
Evet.
O bunu yaptı da biz niye yapmayacağız? Evet. Ya halbuki zavallıların hayatını zehir ediyorsunuz. Siz orada bir iki hava atacaksınız ama ondan sonra hele bir de kredi miredi alanlar oluyor.
Yani evet, oraya gelecektik. Bütün bunlar neyle aşılıyor? Nakit para olunmadığı için başvuru merci direkt bankalar oluyor ister istemez. Kredi borcuna giriyorlar ve evliliğe adımını attığınız anda boyunuzu kat be kat aşan bir de faiz yüküyle karşı karşıyasınız. Artık evin masrafıyla mı uğraşırsınız? Bu masraflarla mı uğraşırsınız? Artık o sizin bileceğiniz. İşte bütün bunlar ne oluyor? Bir engel, engel, engel. Bunu taraflar da çıkartabiliyor ama daha çok aileler çıkartıyor. Bakın yani erken veya geç bir şekilde evlenmiş olan herkes, bugün Türkiye şartları için konuşayım, biliyordur. Evlenecek olan kız da erkektir ama karar vericiler her zaman ailedir. Ne alınacak, ne kadar alınacak, nerede oturulacak, nasıl bir ev tutulacak size soran eden olmuyor maalesef. Ya her türlü yükü, masrafı bana ait ama zevki sana ait. Nasıl oluyor bu iş? İşte hocamın dediği gibi benim kızım en iyilerine layık. Tabii benim kızım da öyle. Her kızın kızı öyle. En iyilerine layık da ben en iyisi miyim ama? Yani senin kendi konumun ne? Kendin evlenirken bunların kaçta kaçını yaptın? Böylesine acayip bir beklenti oluştu. Ondan sonra tarafların da beklentileri anormal derecede yükselmiş durumda. Kimse kimseyi kendisine layık ve denk görmüyor maalesef.
Hele de yaş ilerledikçe.
Değil mi? Yaş ilerledikçe bu sorunlar daha da artıyor falan. Ve evlenecek kız mı var? Kızlara soruyorsunuz, evlenecek erkek mi kaldı? Niye? Beklentiniz?
Ya bak şimdi genç yaşta birbirlerine çok fazla ilgileri oluyor. O sırada evlenmek çok kolay.
Evet. İşin içinde duygusallık var, şu var. İnsan bazı şeyleri görmeyebiliyor.
Onun için yani delikanlıları evlendirmek son derece kolay. Ama şöyle 20 yaşını geçtikten sonra kız erkek bu defa seçici davranmaya başlıyor. Hele 30'a geldiği zaman ne erkeğe kız beğendirebiliyorsunuz ne kıza erkek beğendirebiliyorsunuz. Ne kızınızın beğeneceği bir erkek bulabiliyorsunuz ne oğlunuzun beğeneceği bir kız bulabiliyorsunuz. İki taraf için de çok büyük bir sıkıntı oluyor. Şimdi bu bizim Almanca sitedeki Abdülhamit Bey var. Geçen Almanya'da bir hatırasını anlattı da bir hanıma sormuş sen ne zaman evleneceksin çocuk demiş ki 60 yaşında. ondan sonra çocuğum falan yok dedim. O zaman bir hayatımı yaşayayım. Şeyde neyi donduruyorlardı? Yumurta. Evet. Yumurtayı da dondurdum şeyde demiş. İşte o zaman çocuk sahibi olacağım falan yani. Bizde de gidişat o tarafa. Ya, evlenme yaşı giderek ilerledi değil mi?
Evet onu da çıkardık hocam. Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi verisini inceledik. Şimdi 2006 ile 2016 yılları arası 10 yıllık bir süreçte Türkiye'de ilk evlenme yaşı kaç? Ona bir baktık artıyor gittikçe diye. Şimdi 2006 yılında erkekler için ilk kez evlenen erkeklerin ortalama yaşı 26.1 olarak verilmiş Türkiye ortalaması. Yani 26 yaşlarına geldi erkekler evleniyor. 10 yıl içinde 2016 yılı verisi erkeklerde evlenme yaşı 27.1'e yükselmiş. Ortalama yaşın 1 puan yükselmiş olması çok ciddi bir gösterge aslında. Yani 10 yıl içerisinde 1 yaş otomatikman artmış. Kadınlardaysa bu oran 2006'da 22.8 iken yani kızlar 23 yaşına gelmeden evlenirken 2016 yılında artık ilk evlenme yaşı 24. Öf. Büyük ihtimalle yani 2017'de bu iyice yükselecek falan. Yani yaş gittikçe şey gördük işte masraflar bunlar.
Ya şimdi
bunlar çıkarılıyor ama hocam müsaadenizle yani bu bizim kendi yarattığımız sorunlar.
Evet, Allah'ın kitabı.
Ya böyle bir şey yok. Bunlar yapılması şart değil. Doğa. beklentilerimizi törpülersek Cenab-ı Hak da Nur Suresi'nin 32. ayetinde garantörü bu evliliğin.
Beklentiler törpülenmeyeceksen kime güveneceksin?
Yani. Onun haricinde bir de hani dört dörtlük bir hayat dünya için asla söz konusu değil. Bunu kızlarımız için de söyleyelim, erkeklerimiz için de söyleyelim. Evlendiğiniz zaman da hayat dört dörtlük olmayacak. Dünya hayatında imtihan bitmiş olur çünkü o zaman. Dört dörtlük olacağı her şeyin tek bir yer var. Allah nasip eder de kazanırsak cennet. Orada her şey dört dörtlük. Onun haricinde maddi sorunlar olacak. Evlilik esnasında da olacak. Dolayısıyla bunlar eksik, önemli değil. Bir şekilde başlayın, tamamlana tamamlana gidiyor. Öyle ki tamam dediğiniz şey nerede? Bir iki yıl sonra tekrar bozuluyor, eksiliyor. Yani evliliğin eksiği bitmez ki. Bir tarafı yaparsanız bir taraf bozulur. Ama bu teker bir şekilde dönüyor, gidiyor. Tartışıyorsunuz, kavga ediyorsunuz, küsüyorsunuz, barışıyorsunuz. Acı, tatlı ama hayat böyle yaşanıyor.
Evet, şimdi şey de 12 Eylül ihtilali olmuştu. Sonra 83'tü galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Rahmetli Turgut Özal şeyi kazanmış. Seçimi kazanmış. Başbakan olmuştu. Ve şeyde konuşmasında Türkiye'nin nüfusu 70 milyon aşmalıdır diye de güzel bir konuşma yaptı. Sonra arkasından bir de baktım ki beni bir toplantıya çağırdılar. Söyle Türkiye'nin değişik yerlerinden bir 10-15 kadar hoca toplamışlar. Efendim biz aile planlaması vakfıydı galiba. Yani isim şey yap. İşte böyle bir vakıf kurduk, sizden destek bekliyoruz diye. Sonra onların en genci benim tabii. 83 gibi. Şimdi herkes konuştu, bir şeyler söyledi falan. Bana sıra gelince dedim ki, başarılı olamamanız için elimden gelen her şeyi yapmaya söz veriyorum dedim. Ne demek dedim aile planlaması ya? Ondan sonra geldim. Şimdi bu isimler bugün de çok meşhur isimler olduğu için söylemiyorum. Yani tanımayan olmaz. Sonra geldim yolda... Bir büyük firmanın sahibine bir selam vereyim dedim. Bunlar hep tanınmış insanlar. Hala tanırsınız yani. Ya dedim, bu nasıl oluyor dedim. Şey yapıyor, başbakan Türkiye'nin nüfusunun artması için söylüyor. Bunlar burada böyle bir vakıf kuruyor. Dedi ki bak dedi, o vakıf 200 milyon lira yapmaya. O da kurucularındanmış bilmiyorum. Sonradan öğrendim onu. Evet bak, şey Onur Bey bir not göndermiş, bunu sen bir oku, bu çok önemli. Bir dakika dur, ben tamam, konuşmamı bitireyim de. Şimdi dedi ki bak, Amerika'da yine çok meşhur bir zenginin adını söyledi, isimleri madem onu da söylemeyeyim yani. Dedi ki bu vakıf 200 milyon liraya kuruldu dedi. Bunun dedi, yok, 250 milyon liraya kuruldu. 80'nin 200 milyonunu düşün. Çok yüksek bir para o. 200 milyon dedi işte falanca kişi verdi dedi. İşte 50 milyonu da bu başında olan kişi bayilerinden topladı. Kendi cebinden bir kuruş çıkmadı dedi. Dedim peki başbakan böyle söylüyor, nasıl olur? Görürsün dedi. Devlet başkanı açar. Hakikaten Kenan Evren açılışı yaptı. Şimdi dolayısıyla bu konularda çok dikkatli olmamız lazım. Ha, Türkiye şimdi yeni yeni kendine gelir gibi durumda. Biz şimdi Müslümanlar olarak bir kere dinimize karşı yapmış olduğumuz yanlışlardan dolayı Allah bizi büyük bir şekilde cezalandırdı. Hala cezalandırıyor. Ama artık biz bundan çıkmamız lazım. Batılılar da fıtratlarına ters davrandıkları için şimdi onlar da aşağı kayıyorlar. Ona da gidiyorlar. Artık bizim efendim bir Amerikalının da, Avrupalının da, Asyalının da, Afrikalının da, hepsinin de yaratıcısı aynı Allah-u Teala. Bu kitap da Allah'ın kitabı. Biz Allah'ın kulları olarak bütün insanlara hiç ayrım yapmaksızın Allah'ın dinini götürmemiz lazım ama önce bir örnek ortaya koymamız lazım Türkiye'de. Evet, şimdi oku bakayım bunu.
Evet, şöyle bir düzeltme gelmiş. Biraz önce Vedat Hoca'nın okuduğu bir haberde, yani bir tanesi 16 yaşındaydı evlenen kızların ama bir tanesi 14. Şöyleymiş, TCK'ya göre 15 yaşını bitirmiş çocuk için rızaya dayalı cinsel ilişki suç değil, şikayete bağlı. Yani şikayet olursa sorun teşkil ediyor ama karşılıklı rızaya dayanırsa problem değil.
Tamam, bunlar
bizim karşılıklı dediğimiz buydu. Karşılıklı rızaya dayansa zina suç değil. Ama karşılıklı rızaya ve dinin bütün hükümlerine dayanarak kuracakları evlilik suç. Yani çelişki bu. Diğeri, bizim okuduğumuz haber, bir tane haberdeki kız 14 yaşında olduğu için cinsel istismar suçundan dava açılıp diğerlerine şey verilmiş. Yani 15 yaş ve üzeri olursa, karşılıklı rızaya dayalıysa zina serbest ama evlilik yasak.
Evet. Yani. Evet, bu yani bu ama şeylerden çok dikkatli bir şekilde, yani tekrar ediyorum gerçekten, yani Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun, Allah bana nasip etti. Bizim şu vakfın çalışmaları şu anda 14 dilde değil mi, şu anda yayınla 14 dilde yayın yapıyoruz ve dünyanın her yeriyle her an alakamız var. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Birçok ülkede seminerler vermişimdir gayrimüslimlere. Kur'an-ı Kerim anlattığım zaman bana itiraz eden bir tek kişiyi hatırlamıyorum. Çünkü Kur'an anlattığın zaman kendisine böyle kaynağından alınmış su veriyorsunuz. Buna kim itiraz eder? İşte şimdi bizim şey itiraz ediyor. Mesela İslam ülkelerinde de ben mesela 20 yıl danışmanlık yaptım bir ekonomik yönden. Hocalarla konuştuğun zaman itiraz ediyorlar. Ya sen falan alimden daha mı çok biliyorsun? Ya kardeşim, Allah'ın kitabı, buyurun. Şimdi artık yeniden bataklıktan çıkma zamanıdır. Artık bataklık da sadece İslam alemi değil, Batı da bataklığın içerisinde. İyice battı, her geçen gün daha da batıyor. Artık biz Müslümanlar olarak çok güzel bir örnek ortaya koymak zorundayız. Ve bütün insanlığı Allah'ın kitabına davet etmek zorundayız. İşte dün İngiltere'den gelen kişi diyor ki, ya diyor, ben daha önce diyor, bu İngilizlere ne anlatayım kardeşim? Bakıyorum benim içime yatmıyor, ben bunlara nasıl anlatayım, gelin bu dine şey yapın diye. Şimdi diyor, Kur'an-ı Kerim'den öğrenmeye başlayınca, Allah Allah, ne güzel ya, bütün problemlerim çözülmeye başladı diyor. Şimdi çok mutlu oldum. Şimdi diyor, gelin, ben şimdi orada sizin diyor bir şubeniz olayım da şey yapın, tamam. Bütün dünyaya anlatalım. Sadece İngilizlere, sadece Amerikalılara, sadece Ruslara, sadece Afrikalılara değil. Sadece Japonlara değil. Bunu bütün dünyaya anlatalım. Ama anlatırken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Yani Allah'ın bütün Resulleri gibi, biz sizden bir şey istemiyoruz. Yani karşı taraf, efendim bu adam bize ne istiyor? Aklının köşesinden bile geçmemeli. Yalnız Allah'ın kitabını Allah'ın kuluna direkt olarak ulaştırıp şu sosyal medya olsun, diğer iletişim, haberleşme imkanları olsun, bunları en iyi şekilde kullanarak bugün tümüyle batmakta olan dünyayı, bak çevre kirliliği falan has safhada biliyorsunuz, dünyayı yeniden kurtaralım. Allah-u Teala'nın vaadi var. Bu din ne diyor Allah-u Teala? Huvellezî, estağfurullah, onunla bitirelim şeyi. Huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ. Resulünü bu rehberle gönderen odur. Rehber bu. Tüm insanlar için rehber. Ve dinil hak, hak din ile. Allah'ın gerçek diniyle. Niye? Liyuzhirahu aleddini kulli. Din denen her şeyin üzerinde kendi üstünlüğünü göstersin diye, hakimiyetini göstersin. Herkes Müslüman olsun değil, dikkat edin. Yani doğru dini bütün insanlar görsün. Ha, kabul eder etmez, o kendi bileceği bir şey. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ İki ayrı şekilde var. İsterse kafirler, isterse müşrikler bundan hoşlanmasın. Birisi galiba Tevbe 33'te herhalde, değil mi? Birisi de şeyde Fetih Suresi de 27 mi? Neyse, önemli değil. Yani orada bu arayan bulabilir. Peki, İnşallah kendimize gelir, bütün dünyaya örnek oluruz. Allah yardımcımız olsun. Allah hepinizden razı olsun.